Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, bir iftar sevinci programında daha sevincimizi paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Her iftar sevincinde olduğu gibi yine bizim sevincimize katılmak için buralara kadar şeref veren değerli Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş Bey bizim bugünkü şeref misafirimiz.
Estağfurullah.
Sayın Başkanım
Estağfurullah.
Hoş geldiniz,
Hoş
sefalar
bulduk.
getirdiniz.
Hoş bulduk
Bize vakit
değerli hocam.
ayırdınız. Biz hem Erkam Radyo hem Erkam Televizyon adına şahsınıza ve tüm Diyanet İşleri Başkanlığı camiasına şükranlarımızı sunuyoruz.
Allah razı olsun değerli hocam. Ben de Erkam Radyo dinleyicilerine ve Erkam Televizyonu seyircilerine buradan en kalbi hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum.
Allah razı olsun.
Zaten değerli hocam sizinle beraber olmak bizim
Estağfurullah.
için bir şereftir.
Estağfurullah. Estağfurullah Sayın
Dolayısıyla
Başkanım ya olur mu?
yani Ramazanlarda da artık bu bir klasik haline
Klasik hale
geldi.
geldi. Evet, adeti hasene.
İnşallah, inşallah hayırlara vesile olur.
Allah razı olsun. Hocam şimdi burada ben zaten sohbetimiz iki bölüm halinde olacak.
Evet.
Birinci bölümde esas Diyanet İşleri Başkanlığımızın ki benim de çok katkım var.
Evet.
Ben o zaman meclisteydim.
Evet.
Diyanet İşleri Teşkilat Kanunu çıkarken elhamdülillah ki Diyanet Teşkilat Kanunu çıktı ve bugün Diyanet İşleri Başkanlığı çeşitli genel müdürlükleriyle
Evet.
işte daire başkanlıklarıyla filan çok ciddi bir kadrolaşmaya gitti. Yaygın hizmetleri var.
Çok şükür.
Dolayısıyla bizim esas birinci bölümde Diyanet İşleri Başkanlığımızın ki benim gördüğüm kadarıyla hem ulusal hem uluslararası en güvenilir, en etkin Türkiye Cumhuriyeti kurumlarından biri haline geldi.
Elhamdülillah.
Burada da zatenizin çok büyük gayretleri var. O
İnşallah,
yüzden eğer
inşallah.
dilerseniz sohbetin birinci bölümünü gelin.
Evet.
Bu Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edelim. Çoğu
İnşallah.
hizmetler bilinmiyor.
Evet.
Kamuoyu tarafından. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
Kısaca özetlemem gerekirse, öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığımızın nev-i şahsına münhasır bir teşkilat olduğunu ifade etmekle başlamak isterim. Yurt dışından pek çok ülkeden heyetler geliyor. Ben Diyanet İşleri Başkanlığımızı teşkilat olarak tanıttığımda hakikaten hayranlıkla dinliyorlar. Ve şunu bazen lisanen, bazen beden dillerinden anlıyorum ki keşke bizim ülkemizde de böyle bir teşkilat olsa
Ama
diye.
inşallah bu örnek olur
İnşallah.
ve
Yani
adetler artar inşallah.
bunun için gayret ediyoruz. Allah razı olsun Zat-ı Âlinizin de çok büyük gayretleriyle 2010 yılında Temmuz ayında
O zaman grup başkan
grup
vekiliydim.
başkan vekiliydiniz. 7 genel müdürlük, 4 de genel müdürlük seviyesinde birimi olan 11 birim amirliği olan önemli bir teşkilat haline geldi. Tabi burada en önemli birimlerimizden birisi Din İşleri Yüksek Kurulu. Din İşleri Yüksek Kurulu çok eski zamandan beri var ama 2010 yılında çıkan teşkilat kanunu ile seviyesi yükseltildi. Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinin de yine hem özlük hakları itibariyle hem de çalışma alanları itibariyle çok iyi bir noktaya geldi. Din İşleri Yüksek Kurulumuz hakikaten kurulduğu günden bugüne Kur'an ve sünnetten hiç taviz vermeden bu anlayıştan sahih dini anlatma ve sahih bilgi üretme noktasında çok hayırlı hizmetlere
Çok güzel,
imza
evet.
attı. Yeni kurulumuzu Ekim ayında başlattık. 16 üyeli, kendi içinden başkanını seçimle getiren 10 arkadaşımız ilahiyat fakültelerinden, 6 arkadaşımız da Din İşleri Yüksek Kurulu'nda uzmanlık yapan hocalarımızdan Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunduk. Onayladı ve yeni görevlerine başladılar. Bir kere ilahiyat fakülteleriyle çok güzel bir uyum içerisinde, işbirliği içerisinde çalışmalar yapıyor. Din İşleri Yüksek Kurulumuz 16 üyeden oluşuyor ama çeşitli çalıştaylarda zaman zaman 80'e 100'e varan ilahiyat fakültesinden hocalar davet ederek çalışmalarımızı daha da güçlendiriyoruz. Tabii Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz, bizim Diyanet İşleri Başkanlığımızın din hizmetlerini organize eden çok önemli bir birim haline geldi. Cuma günü hutbelerden tutunuz da hutbeler, vaazlar, cami hizmetleri, irşat faaliyetleri, şimdi Göç ve Manevi Danışmanlık Daire Başkanlığı'nı yeni kurduk. Suriyeli 5 milyon civarında göçmene, sadece Suriyeli değil, Suriye'den, Irak'tan, tabii, Afganistan'dan, tabii efendim, dünyanın çeşitli yerlerinden ülkemizde bulunan göçmenlere din hizmeti götürmesi için bir daire kurduk. Göç Hizmetleri ve Manevi Rehberlik Daire Başkanlığı. Tabii manevi rehberlik ayağını çok iyi bir şekilde organize ediyoruz. 1000 kadar manevi rehber atadık hastanelere, hapishanelere ve üniversite öğrenci yurtlarına.
Aynı zamanda kamplara.
Kamplara. Tabii. Yani manevi rehber ünvanıyla ve kadrosuyla arkadaşlarımız buralarda hizmet ediyorlar. Gençlik faaliyetlerimiz çok önemli. Ülkemizin her ilinde ve her ilçesinde gençlik koordinatörlüğü kurduk. Koordinatörlerimiz bulunmuş olduğu şehirde gençlerimizi organize ediyor. Çok önemli bir projemizi sizlerle paylaşmak isterim. Bir ilimizde konuşma yaparken tüm görevlilerimize, müftümüz, vaizlerimiz, imamlarımız, müezzinlerimiz, şu ana kadar ben 30 ilimizi ziyaret ettim ve her ilimizde 2 gün program yapıyorum. Bu 2 gün içerisine bazen 15 programı sığdırdığımız oluyor. Yani gittiğimiz ilde önce valimizi ziyaret ediyoruz. İşte belediyeyi, belediye başkanımızı, birlikte neler yapabiliriz, bunların müzakeresini yapıyoruz. Sonra üniversiteyi ziyaret ediyorum. Üniversitede rektörümüzü, rektörümüzle beraber kalkıp üniversitenin en büyük konferans salonunda zaman zaman 1000, zaman zaman 1500 öğrencimizin katıldığı Bilgiden Bilince Gençlerle Baş Başa isimli bir konferans veriyorum. Her fakülteden öğrenci bizim konferansımızı dinliyor. Böyle sarığımla, cübbemle üniversitede konferans salonunda gençleri bilgiyi ediniyorsunuz. Bu bilgiyi nasıl bilince dönüştüreceksiniz? Bununla ilgili şu ana kadar 30 üniversitemiz oldu. Güzel, 30 üniversitede konferans verdim. Tabii salgın döneminde biraz alanımız kısıtlandı, çalışma alanımız. Ama bu sefer dedik ki durmak yok. Mutlaka bu faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. Dijital ortamları çok iyi bir şekilde kullanmaya başladık. Şu anda dijital ortamdan bu çalışmalarımızı yapmaya çalışıyoruz. Tabii Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz bu çalışmaları organize ediyor. Öyle bir genel müdürlüğümüz var ki yine eğitim hizmetleri. Ben 6,5 sene eğitim hizmetleri genel müdürlüğü yaptım. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın işte 2011 yılının başından 2016 yılının Haziran ayına kadar, 2017 yılının Haziran ayına kadar oradan rektör olmuştum Yalova Üniversitesi'ne. O süre içerisinde yapmış olduğumuz faaliyetleri şimdi Diyanet İşleri Başkanı olarak da yine arkadaşlarımızla birlikte sürdürüyoruz. Ülkemizde şu an itibariyle 2000'e yakın yatılı Kur'an kursumuz var. Yatılı Kur'an kurslarımızda hafızlık eğitimi. Şu an 75 bin öğrencimiz hafızlık yapıyor.
Maşallah.
Elhamdülillah. 75 bin öğrencimiz.
Şimdi hocam ben bir şey söyleyeyim. Allah razı olsun. Buyurun. Zaten kendiniz de bir Femi Muhsin'siniz.
Estağfurullah.
Güzel bir kariyesiniz.
Estağfurullah.
Aynı zamanda musiki, dini musikide de derinliğiniz de var. Onu da biliyorum talebeliğinizden beri.
Evet, evet.
Fakat bizim şu anda Diyanet İşleri Başkanlığımızın camilerimizdeki hizmetleri, mihraplar çok kaliteli hale geliyor.
Elhamdülillah.
Minareler çok kaliteli hale geliyor.
Elhamdülillah.
Kürsüler çok kaliteli hale geliyor. Hatta bazı camilerimiz adeta bir akademiye döndü.
Çok şükür.
Bunun en güzel örneklerinden birisi bizim Ayasofya-i Kebir Camii Şerifimiz mesela.
Evet.
Bana göre burada birinci derecede herhalde sizin o eğitim hizmetleri genel müdürlüğünüzün etkisi var.
Evet.
Burada benim de böyle bir iftihar ettiğim bir tarafım var. Rahmetli Kemal Unak'tan abi.
Allah rahmet eylesin.
O Maliye Bakanı'ydı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın maaş skalası çok düşük olduğu için o zaman 80 kişilik kadro aldık Diyanet'e. Hem Kültür Bakanlığı'ndan, TRT'den filan insanlar alınabilsin diye.
Evet.
Ondan sonra bunlar çok ciddi ve güzel eğitim merkezlerine dönüştü.
Elhamdülillah.
Ve oralarda belli bir süre eğitim görüp de sertifika alamayan müezzin ya da imamlar, bu hem Selahattin camilerde hem de cemaati kalabalık olan camilerde,
evet,
zannediyorum herhalde istihdam edilmemeye başlandı ki, Bugün öyle camilere gidiyoruz ki zevk alıyoruz biz.
Elhamdülillah.
Yani okunan kıraatlerden, işte İmam Efendi'nin kıldığı namazdan, okunan ezandan, yapılan kâmetten. O yüzden biz bu konuda da size teşekkür borçluyuz.
Çok kıymetli hocam, bizim şu an 32 ilimizde eğitim merkezimiz var. Eğitim merkezlerimizde en fazla yaptığımız faaliyetlerden birisinin adı tashih-i huruf dersleri. Evet. Tahsin-i huruf da diyoruz biz şimdi. Yani güzel. Hurufatı evet. Güzelleştirme. Hatta belki 6 ay tashih-i huruf, ardından 6 ayda tahsin-i huruf yapalım. Aşure takrib kurslarımız var. Tabii o kurslarımıza çok fazla katılım olmuyor. Yani ama yine de 1000 civarında şu anda bizim aşure takrib kurslarımıza devam eden talebemiz var. Devam hocalarımız var.
Bir de çok mezun bin olanlar kadar, var.
Mezun olanlar yani. Var. Tabii. Allah rahmet eylesin. Mehmet Rüştü Aşık Kutlu, Abdurrahman Gürses hocalarımızla Haseki Eğitim Merkezi'nde başlayan bir çok önemli bir eğitimdi. Şimdi öyle zannediyorum ki 10 kadar ilimizde aşure takrib kurslarımız devam ediyor. Tabii bizim eğitim hizmetlerinde devrim niteliği taşıyan, elhamdülillah benim genel müdürlüğümde başlattığımız 4-6 yaş sınıfı Kur'an kurslarımız var. Değerli hocam, biz 5 ilde 3000 talebeyle başladık. Salgın öncesinde 200.000 talebeye ulaştık.
Maşallah.
4-5-6 yaşındaki çocuklarımız şu an bile uzaktan eğitimle zaman zaman yaptık ama şu an yüz yüze yapıyoruz. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nda okul öncesi eğitimler yüz yüze oluyor şu anda. Biz de onlarla eş zamanlı olarak yüz yüze bu eğitimlerimizi yapıyoruz. Şu anda bile 100.000'e yakın çocuğumuz var, öğrencimiz var. Maşallah. Bunu nasıl yaptık? Çok titiz davranmamız gerekiyor bu eğitimde. Çünkü 4-5-6 yaşındaki çocukları eğitmek için pedagojik formasyon gerekiyor. Biz öncelikli olarak ilahiyat fakültelerimizden pedagojik formasyon alarak mezun olmuş Kur'an kursu öğreticilerimizi orada görevlendiriyoruz. Yetmediği takdirde ilahiyat fakültesinden mezun olmuş artı çocuk gelişim bölümünü bitirmiş görevlerimiz var bizim. Ya da okul öncesi eğitim bitirmiş görevlerimiz var. Onları görevlendiriyoruz. Onlar da yetmezse yine ben genel müdürlüğüm döneminde Milli Eğitim Bakanlığı hayat boyu öğrenme genel müdürü ile baş başa görüşerek oturduk, bir sertifika programı yaptık. 360 krediden oluşuyor. Bu 360 kredinin tamamı okul öncesi dönemdeki çocuklara din eğitimini nasıl verebiliriz? Bununla ilgili derslerden oluşuyor. Bu sertifika programını bitirmeyen bir öğreticimiz, bir öğretmenimiz o derse giremiyor. Ve %100'ü öğreticilerimizin %100'ü hoca hanımlardan oluşuyor. Çünkü anne şefkati ile o çocuklara yaklaşıyorlar. İnşallah her gittiğim yerde, dün ben Malatya'daydım. Malatya'daki tüm müftülerimizi topladım. Onlara ilk sorduğum şey hangi ilçedeyse, diyelim Battalgazi ilçesi, nüfusun kaç? 350.000. Peki kaç 4-6 yaş sınıfı açtın? İşte 35.
Kaç öğrencin var?
Kaç öğrencin var? Evet. Şu kadar. Yetersiz. Biraz daha fazla açman lazım. Hatta şu an pek çok ilçe müftümüz ya da tamamı, her ilçe müftüsünün gönlünde il müftüsü olma arzusu yatar. Onları
performans olarak
bu konuyu koyuyorum. Yani soruyorum onlardan. 4-6 yaş sınıfı kim çok fazla açmışsa benim
o
için
o kadar kredisi çok.
Kredisi artıyor tamam. Benim gözümde.
Şimdi hocam Allah razı olsun, bakın müthiş bir şey bu. Bekir Sıtkı Sezgin evet. Üstadımız bak o 5 yaşında hafızını ikmal etmiş. Bizim evet. Eski kitaplarımızda İmam-ı Azam işte mesela o 5 yaşında hıfzını ikmal etmiş. Böyle çok insandan bahsediliyor.
Evet.
Ki bana göre yani 6-7 yaşa bırakılan ilk öğretim bana göre geç kalınmış bir ya, eğitim. Ya, evet. Çocuğun böyle teyp gibi, kamera evet. gibi olduğu yaş işte 4-6 yaş arası. O yaşı biz ya çocuklara ya sokağa bırakıyoruz, arkadaşlarına bırakıyoruz. Evet. Ya ailelerine kalıyor. Ama muhteşem bir şey bu. 4-6 yaş arasındaki ya, çocukları. Ya, din eğitimiyle tanıştırmak ve çok öyle şükür. Zannediyorum ki herhalde çok enteresan şeyler geliyordur elinize.
Çok çok. Efendim, değerli hocam, şimdi Peygamber Efendimizin hadisi şerifini hepimiz biliyoruz. 7 yaşa dikkat çektiği o hadisi evet. şerif. Çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır, efendim sevgi nedir, saygı nedir, dürüstlük nedir, evrensel değerler nedir? Ya yani evrensel değerler aslında Kur'ani değerlerdir.
Tabii.
Sünnete dayalı değerlerin hepsi evrensel değerlerdir. Bunları öğretiniz diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Böyle buyuruyor. Ben merak ettim, acaba Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 7 yaşa niye dikkat çekiyor? Sonra araştırmalarım neticesinde gördüm ki ittifakla eğitim bilimcileri, yani dindar olsun olmasın tüm eğitim bilimciler ortak olarak şunu söylüyorlar. İnsanoğlunun karakter yapısının %63'ü, hatta %70'e çıkaranlar var, 7 yaşından önce oluşur diyorlar.
Tabii. Şuur 7 yaşına kadar. Ya.
Evet.
Tabii.
Ben de diyorum ki müftülerimize, vaizlerimize, hocalarımıza ne olur diyorum. Çocuk insanın, ya bizim insanımızın karakterinin oluşumunda bizim payımız olsun, bizim rolümüz olsun. Bu da 7 yaşından önce oluşuyor madem. O zaman 7 yaş öncesi 4-6 yaş sınıfı Kur'an kurslarımızın sayısını artıralım.
Sayın hocam, bir de şu var zaten. Bak, bizde çocuk doğdu mu sağ kulağına ezan, sol kulağına da kamet okunur.
Eğitimi oradan başlıyor.
Sonra da ismi konur çocuğun.
Evet.
Ya şimdi bu dünyada çocuğun şuur altına çakılan ilk ses, ilk name sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet. Niye?
Evet.
Sonra çocuk büyüdükçe o sesi duyduğu zaman duyduğu tarafa doğru koşar ve o sesi duyduğunda huzur bulur. Ama bunu şimdi siz doğum günü partilerinde, disco müzik adı altında, o gürültülü ortamda gözlerini dünyaya açan çocuğu düşünün. Bir de efendim doğum günü yapıyoruz filanla diyerek.
Evet.
O çocuk da çan sesini duyduğu zaman oraya doğru bir yönelim. Onu duyduğu zaman ondan zevk almaya başlar. Evet. Bu bile kültür emperyalizminin bir oyunu. Evet. O yüzden yani bu muhteşem bir çalışma. Hocam Allah razı olsun.
İnşallah. Biraz önce bahsetmiştim. İllerimizi ziyaret ediyorum. İlimizin tüm ilçelerinden, köylerinden mezralarına varıncaya kadar ne kadar görevlimiz varsa o ilin en büyük salonunda toplanıyoruz. Ben onlara hitap ediyorum. Yani vazife şuuru, peygamber varisi nasıl olunur? Peygamber varisi olarak bizim görevimiz nedir? Bunları anlatmaya çalışıyorum. Bir ilimizde dedim ki değerli hocalarım, ne olur bir yılda her biriniz bu şehrin 10 gencini kurtarsanız. Sonra bunu biz projeye dönüştürdük. Gençliğe Değer Projesi. Her görevlimize 10 genç emanet. Projenin adı bu.
Türkiye'nin 10 genci zimmet diyorsunuz.
10 genci zimmet diyoruz. Ülkemizin bütün illerinde, ilçelerinde görev yapan, diyelim ki köyde görev yapan bir imamımız var. Hocam köyde genç yok diyorsa eğer, haftada bir gün şehre inecek. Üniversite, her şehirde üniversite var. Üniversiteden 10 genci müftümüz ona zimmetleyecek ve haftada bir gün o gençlerle bir yemek yiyecek, bir işte bir vakit namaza gidecek, onlarla kitap okuyacak. Haftada bir gün bile olsa bu gerçekten çok faydalı oluyor. Şimdi müftülerimizi, benim 5 yardımcım var. Her yardımcıma 10-12 müftü düşecek şekilde paylaştırdım. Yardımcılarım müftüleri takip
müftüleri
ediyor.
Müftüleri de öyle zimmetlediniz.
Tabii. Müftüleri de başkan yardımcılarımıza zimmetledim. Müftüler ilçe müftülerini, ilçe müftüleri, imamları. Bununla da kalmadık. Dedim ki Türkiye'deki bütün imamlarımızın ismi, telefonu, kendisine bağlı olan gençler isimleri ve telefonu, hepsini bana getireceksiniz dedim. Şu anda hepsi benim elimde. Oh, zaman zaman kontrol ediyorum.
Ne kadar güzel.
Gençlere telefon ediyorum, arıyorum. Onları test ediyorum. Acaba bu proje yürüyor mu, yürümüyor mu? Direkt kontrolünü kendim yapıyorum.
Çok teşekkür ediyoruz muhterem hocam.
Sağ olun.
Yani sözünüzü balla keserek sohbetimizin birinci bölümünü burada noktalayalım izin verirseniz. Erkan televizyonumuzun izleyicileri, radyomuzun dinleyicileri, Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş Bey ile sohbetimizin birinci bölümünü burada noktalıyoruz. Ama sakın ola ki kulağınızı ve gönlünüzü bizden ayırmayın. Sohbetimiz ikinci bölümde kaldığı yerden aynen devam edecek.
huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun değerli dinleyen ve izleyenleri, Ali Erbaş Bey'le, Diyanet İşleri Başkanımızla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam, yani o muhteşem bunlar çalışmalar. Yani esas gençliğe, çocuklara, insanımıza, fakir fukaramıza dokunan hizmetleri yapmakla Diyanet milletin gönlünde taht kuruyor.
Elhamdülillah.
Bana göre esas bu gerçekten insana dokunan aktiviteleri artırmak lazım. Bunu da Diyanet'te şahsınızla görmekten gerçekten memnun olduğumuzu ifade etmek isterim.
İnşallah.
Ama esas bir de şu taraf var. Mesela bütün imamlara söylediniz. Ben imam olduğum zaman imam hatibi bitirdim 69'da. Benim dedem medrese icazetli müderristi.
Maşallah.
Beni
Allah rahmet dedi, eylesin.
Allah razı olsun, cümlemizin geçmişlerine rahmet olsun.
Amin.
Bak oğlum dedi, sen dedi imam olacaksın. O mihrap peygamber makamıdır. Her geçtiğinde Allah'ın Resulüne uyduğunu ve ona benzemeye çalıştığını düşün. Bir.
Evet.
İki. Cemaatinden asla en ufak bir zekat, fitre, para alma. Aldığın an cemaat üstünde etkinliğin sıfırlanır dedi. Hiç sözünü kimse dinlemez. Bir üçüncüsü dedi, bir imam odan olsun dedi caminin içinde. Orada hiç giyilmemiş, hiç kullanılmamış çorabın, kilotun ve pantolonun olsun dedi. Ve hiçbir zaman evdeki abdestle mihraba geçme dedi. Git camide taze abdest al, onunla git imam odasına. O günlük kullandığın şeyleri çıkar, pantolonu, kilotu, çorabı, hiç kullanılmamışları giy. Ondan sonra sarığını, cübbenini giy, öyle mihraba geç. Çünkü sana her mezhepten insanlar gönül rahatlığı içerisinde uyuma cesaretini bulsun diye.
Evet.
Ve ben buna hassasiyetle uydum dedemin bu vasiyetine. Bir
Allah
de şu var ki ben bütün müktesebatımı 6,5 yıl imamlık yaptım. İmamlığıma borçluyum. Ne doktora,
maşallah,
ne öğretmenlik, ne öğretim üyeli. Niye? Her hafta vaaz ediyoruz.
Evet.
Bir saat.
Evet.
Cemaatte kalabalık. Hutbemizi kendimiz hazırlıyoruz. Mübarek gün ve geceler. Ramazan'da her gün. Ya kırık bilek gibi her gün aynı şey söylenmez ki.
Ya.
Mecburen biz motive ediyor ve çalışmaya, okumaya, hazırlığa yöneltiyordu. O yüzden bir de yine burada da sizin başlangıcını belki siz başlattınız o zaman.
Evet.
Camiler bir akademiye dönüştü.
Elhamdülillah.
Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Hele hem bu salgın dönemi hem de camilerimizin gençlere, çocuklara ulaşan yönünü artırmak için daha neler düşünüyorsunuz? Onu sormak istiyorum zaten
size. Benim her vesileyle hocalarımıza, ünvanı ne olursa olsun, bütün görevlerimizin ortak adı hocadır. Ben hepsine hocalarımız diyorum. Söylediğim şudur. Camilerimizde imam olabilirsiniz, müezzin olabilirsiniz. Bu sizin namaz esnasında işte imamlık yapmak, müezzinlik yapmak vazifenizi ortaya koyar. Ama sizin muallimlik vazifeniz İmamlık, müezzinlik vazifenizin önünde olmalı. Çünkü eğitim olmadan din hizmeti olmaz. Allah Resulü Efendimiz Mescid-i Nebevi'yi inşa ettikten sonra ilk yaptığı şey suffeyi kurmak oldu. Suffe mektep demek,
tabii,
medrese demek, yani okul demek.
İlk medrese,
ilk medrese,
üniversite.
İlk üniversite,
tabii.
Suffe. Oradan yayıldı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam muallim, öğretmen, onun dizinin dibinde yetişen talebeleri Medine'nin dışına, binlerce kilometre dışına giderek, yayılarak, işte Diyarbakır örneğini verelim. Peygamber Efendimizin vefatından 7 sene sonra ashab-ı kiramdan 500 kişi sadece oraya geldi, şehit oldular. Hayatta kalanlar Suffe'nin benzerini oralarda kurdu, camileri kurdular ve benzer yerler, farklı yerler. Ben diyorum ki hocalarımıza, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ene bu'istü muallimen buyurdu. Ben öğretmen olarak gönderildim, muallim olarak gönderildim. O zaman her birimiz sevgili peygamberimizin muallim olarak da varisiyiz. Peygamberlerin varisleriyiz ya.
Tabii.
Dolayısıyla camilerimizde bizim en çok önem verdiğimiz şey eğitim faaliyetleri, cami dersleri. Cami derslerini İlmihal dersi olarak, Kur'an-ı Kerim dersi olarak, tefsir dersi, hadis dersi olarak yaygınlaştırıyoruz. Türkiye'mizin 89 bin camiinde cami derslerimiz devam ediyor. Salgın döneminde yapamadığımız dersleri dijital ortamdan yapıyoruz. Cenab-ı Hak her şerden bir hayır yaratıyor ya, biz geçtiğimiz dönemde, bu salgın döneminde halen şu an artarak devam ettirdiğimiz caminin içerisinde diyelim ki 10-20 kadar talebe bulamayan hocalarımız şu an dijital ortamda yüzlerce talebeye ders veriyor. Elhamdülillah.
Hocam, Haifa Üniversitesi'nden bir bayan.
Evet.
Bakın, İslam dini esasları dersi veriyor dijital ortamda.
Evet.
Ve kadının 12 milyon öğrencisi var. Takipçisi
ya,
var.
Ya, ya. Onun için.
Yani biz niye yapmayalım bunları?
Bunları fırsata dönüştürmemiz evet. lazım. Dolayısıyla bizim şu an dijital ortamda Kur'an kursu öğreticilerimizin sadece kendisine kayıtlı öğrenciler değil, kayıtlı olmayan öğrenciler de dijital ortamda yaptıkları derse katılma imkanları var.
Evet.
Binlerce öğrencisi olan, yani yaptığı dersi binlerce kişinin dinlediği hocalarımız var, vaizlerimiz var elhamdülillah. Bunu çok önemsiyoruz. Biraz önce Ayasofya örneğini verdiniz. Ayasofya'da hamdolsun işte imamlarımız Kur'an-ı Kerim dersi veriyor. Yine üniversiteden hocalarımızı orada görevlendiriyoruz. İstanbul Müftümüz tefsir dersi veriyor Ayasofya'da. Biz aynı dersleri Sultanahmet'te, Fatih'te, Büyük Selahattin camilerimizde yine başlattık. Bunlar devam ediyor. İnşallah bu süre içerisinde hem yüz yüze dersleri, cami derslerini hem de dijital ortamlardan cami derslerini sürdüreceğiz inşallah.
Bir de şu var hocam ya, biz Çamlıca Camii açılırken de,
evet,
Ayasofya-i Kebir Camisi açılırken de Sayın Cumhurbaşkanımıza ben arz etmiştim o zaman. Ya bu camileri bir akademik, Kur'an-ı Kerim'i okuma ve anlama akademisine dönüştürelim. Hatta evet. zaten siz de vardınız birisinde
doğru,
galiba.
Doğru.
Ya bu Kur'an kurslarının sadece Kur'an-ı Kerim'i okumasını öğreten değil de,
evet,
yani Kur'an-ı Kerim'i hem okuyan hem anlayan bir akademiye dönüştürülmesiyle ilgili böyle bir çalışmanız
evet,
var mı?
Var efendim.
Yani o çok önemli hem diye bu, düşünüyorum. Bu,
tabii çok önemli ve arz edeyim. Şimdi 2 sene önce Kur'an'ı anlama programı diye bir çalışma başlattık. Çalıştaylar yaptık. Hatta doğuda, güneydoğuda, Karadeniz'de medreseler var malumunuz. O medreselerde çalışan bizim resmi görevlimiz, hocalarımız var. Yani Kur'an kursu hem hafızlık yaptırıyor hem de klasik usul medresede okutulan dersleri de okutuyorlar. Şimdi oradan da hocalar davet ederek Kur'an'ı anlama programı ismiyle bir program yaptık. Bu programı bizim pek çok Kur'an kursumuzda hafızlığı bitirdikten sonra Arapça eğitimi yaptırdığımız Kur'an kurslarımız var. Orada uygulamaya başladık. Hatta 3 ciltlik kitap hazırladık. Kur'an'ı anlama, benim şöyle bir isim düşüncem vardı. Lafzın hamili, mananın amili.
Oo.
Lafzın hamili,
ama çok güzel.
Mananın amili.
Çok güzel
bu
olmuş.
3 ciltlik kitaba bu ismi verdik.
Çok güzel.
Şöyle, kitabın usulü Kur'an-ı Kerim'in her sayfasından serlevha diyebileceğimiz ayetleri seçtik. Önce ayetin metnini yazıyoruz. Altına mealini, altına metindeki öne çıkan kavramları tarif ediyoruz ve altına da izahını yapıyoruz. Bir sayfa, yani o ayetle ilgili bir sayfalık bir öğretici metin. Bu şekilde 600 sayfalık bir kitap oluşmuş oldu. Her Kur'an kursumuzda özellikle hafızlığını bitiren öğrencilerimizin ders kitabı olarak bu kitaplardan yüz binlerce bastırdık ve Kur'an kurslarımızda ücretsiz olarak dağıtıyoruz.
Hocam, Allah sayenizi meşgul etsin, gayretinizi mecbur etsin.
Allah razı
şimdi
olsun.
Biraz da esas, şimdi Ramazan tabii evet. evveli rahmet diyoruz da, rahmeti biz, ben hep öyle söylerim ya, Cenab-ı Hak'tan gelecek rahmet yağmurunu beklemekte de biraz da bizden topluma yansıyan rahmet.
Evet.
Bu konuda tabii Diyanet Vakfımız var.
Evet.
Onların gerek yurt içinde gerek yurt dışında gerçekten bir merhamet eli olarak, şefkat yorganı olarak götürdüğü hizmetler var. Bu aynı zamanda hem İslam'ın güler yüzünü,
çok şükür,
hem de yani bizim ülkemizin dış dünyadaki tanıtımını müthiş etkiliyor. Biraz da buna temas etseniz.
Diyanet Vakfımızın 13 Mart'ta 46. kuruluş yıl dönümü idi. Rabbim Kur'anlardan razı olsun. Ahirete irtihal edenlere rahmet eylesin. Amin. Hayatta olanlara hayırlı uzun ömürler, amin, nasip eylesin. O günden bugüne milyonlarca insana hayır hasenat götürmüş. Eğitim faaliyetlerinde yine binlerce gencimize destek olmuş. Şu an Suriye'den ülkemizde bulunanlara ya da sınır ötesinde İdlib'de bulunanlara hizmet götüren, dünyanın 149 ülkesine ulaşmış bir vakıftan bahsediyoruz.
Ya ne kadar güzel, ne kadar güzel.
Kurban Bayramı, kurban vesilesiyle biz 2019 yılında 149 ülkeye ulaştık. 2020 yılında salgına rağmen 78 ülkeye ulaştık değerli hocam. 550 bin hisse kurbanı dünya Müslümanlarına, fakir fukara, garip gureba insanlara ulaştırdık. Biz hem ülkemizin içinde hem ülkemizin dışında milletimizin cömertliğini götürmüş oluyoruz esasında. Yani sadece işte bir zekat, bir sadaka, bir su kuyusu açma değil bizim yaptığımız. Bir kurban, 2 kiloluk bir kurban eti götürmek değil. Bu milletin ne kadar cömert olduğunu insanlara ulaştırmaya çalışıyoruz.
Şimdi, hocam. Niamey'de geziyordum ben, Niamey'de pazarda.
Evet, evet.
Baktım bir kadın Türkiye diye çağırıyor.
Evet.
Dedim ki herhalde beni çağırıyor. Şöyle döndüm baktım ya ya torunu ya çocuğu adını Türkiye koymuş.
Ya.
Niye Türkiye
çok
koymuş?
Çok şükür, çok şükür.
İşte Diyanet Vakfı'nın onun evine gönderdiği yardım paketindeki pirincin ambalajında Türk bayrağı var.
Evet.
O yüzden Türkiye koymuş. Evet. Bu öyle bir noktaya doğru gidiyor ki tam ümmet bilinci, ümmet kardeşliği ve kendiliğinden, evet, ortaya çıkıyor.
Ülkemizde 922 ilçe, 81 il var. Yani 1003 yapıyor. 1003 şubesi olan başka bir vakıf var mı bilmiyorum. Bizim şu an 1003 şubemizde en küçük ilçemize varıncaya kadar Türkiye Diyanet Vakfımızın hakikaten hayır hasenat noktasındaki faaliyetleri, eğitim noktasındaki faaliyetleri artarak devam ediyor. Bir müjde vereyim, zekat müdürlüğü kurduk Türkiye Diyanet Vakfı'nın bünyesinde. Hatta Diyanet İşleri Başkanlığımız Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bünyesinde de zekat hizmetleri daire başkanlığı kurma girişimlerimiz başladı. Ülkemizdeki zekat potansiyeli o kadar yüksek ki, ya yapılan araştırmalara göre sadece bizim ülkemizde 55 milyar dolar mı lira mı, onu yanlış söylemeyeyim, lira diyelim, 55 milyar liralık bir zekat potansiyeli var.
Hocam bizim, siz Yakup Çiçek Bey'i bilirsiniz.
Bilmez miyim hocamız?
Yakup Çiçek Bey'in Türkiye'deki zekat potansiyeli de bir araştırması oldu.
Evet.
Bu şirketlerin ve ülkenin hem kamu sektörü hem özel sektör.
Evet.
Bunların gayri safi milli hasılalarını filan dikkat alarak bir zekatını vermeleri gerekseydi ne kadar zekat, evet, vermeleri lazımdı diye.
Evet.
Bir senelik zekat Türkiye'deki bütün fakirliği ortadan kaldırıyor.
Evet.
İkinci sene İslam dünyasındaki fakirliği ortadan kaldırıyor. Üçüncü sene İslam dünyasının dışındaki Kur'an-ı Kerim'de mesakin, miskinler diye tarif, evet, buyurulan Yahudi ve Hristiyan, evet, fakir fukaraya el atacak kadar ya, geniş, evet, bir merhamet ağı oluşturuyor.
Müellefe-i grup var mesela.
Tabii,
evet,
ağı oluşturuyor. Bana göre bunu tabii çok önemli bir hizmetler bunlar.
İnşallah biz tabii hem milletimizi bu ibadete yönlendirme noktasında hem de yani zekat verecek durumda olan insanlarımızın zekatını fakirlere ulaştırma noktasında daha büyük bir gayretin içerisine
tam güvendiği bir yer olacak.
Giriyoruz işte, inşallah.
Yani buraya biz verirsek bu zekat tam yerine gider.
Elbette.
Zaten Diyanet'in bu konuda toplumda bıraktığı imaj çok önemli.
Elhamdülillah. Şimdi tabii bizim kendi ülkemizde fakir fukara, hani önce yakında olanı
doğru
görüp gözetmek lazım. Yani اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى.
Evet.
Yani yakınlarınıza bakmak şeklinde bir her cuma imamlarımızın hatırlattığı bu ayetten de anlıyoruz ki önce ülkemizde fakir fukara, garip kuraba nerelerde var? 922 ilçemiz ve işte 81 il müftümüz bunları araştırıyorlar. Onlara biz mümkün olduğunca Türkiye Diyanet Vakfı'nın imkanlarından sunmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimize burs verme noktasında yurt dışından 111 ülkeden getirip okuttuğumuz 10.000'in üzerinde öğrenci var.
Ya, ne kadar
değerli
güzel,
hocam.
Ne kadar güzel.
Bu çocuklar Türkiye'de okuyorlar, mezun oluyorlar. Her biri gittikleri ülkelerinde Türkiye'nin gönüllü bir elçisi
tabii
oluyorlar.
Evet. Evet.
Bir, iki yıl önceydi galiba. Senegal'e gitmiştim. Senegal'de benim orada olduğumu duyan bazı öğrenciler, gençler buldular beni. Baktım Türkçe konuşuyorlar. Dediler ki hocam bir dernek açılışımız var. Gelir misiniz? Gelirim dedim. Gittik. Türkiye'den mezun olan Senegal'li Öğrenciler Derneği.
Ya ne kadar güzel.
Yani bayıldım. O kadar güzel. Yüzün üzerinde. Ve şu anda dedim ki Türkiye'de okuyan ne kadar var dedim. 150-200 civarında da okuyan öğrenci var Türkiye'de dediler. Şu anda üniversitelerimizde sadece 200 bine yakın öğrenci okuyor. Ya yani Türkiye artık cazibe merkezi haline
hele şimdi hocam.
Geldi.
Şimdi
elhamdülillah.
Ben hem DEİK'te Eğitim İş Konseyi Başkanıyım.
Evet.
Hem DEİK Başkan Yardımcılığım da var. Tabii evet. Bizim üniversitede de var. Şu anda bizim hedefimiz Türkiye'de okuyan yabancı öğrenci sayısını 350 bine çıkarmak.
İnşallah.
Cumhurbaşkanımızın İnşallah. Önümüze koyduğu hedef bu.
Evet.
Hele bir de bu şeyden bir istifade. Artık hiç dünyanın gidişi hiç eskisi gibi olmayacak.
İnşallah.
Yani pandemi İnşallah. Öncesi ve pandemi sonrası dijital eğitim evet, evet. öyle veya doğru, böyle hayatımıza doğru, giriyor. Doğru. Bunu da bir fırsata çevirerek ne kadar çok insana
İnşallah.
Ulaşır ve İnşallah. Onları Türkiye'nin merhametli olarak hayata kazandırırsak ne mutlu bize. Muhterem hocam. Da sözünüze doyum olmuyor sohbetinize ama maalesef zamanımız sınırlı. İzin verirseniz sözünüzü balla keserek sohbetimizi burada noktalıyoruz. Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyen ve dinleyenleri Profesör Doktor Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanımız şeref verdiler.
Şeref
ve gerçekten oldu. Çok güzel ve verimli bir sohbet oldu. Ben bile işin içinde olduğum halde hiç duymadığım hizmetleri sizden duyduk. Allah sayenizi meşgul etsin.
Amin. Amin.
Ve sizleri muvaffak kılsın.
Amin.
O yüzden değerli dinleyen ve izleyenlerimiz sevincimizi yine paylaşmaya devam edeceğiz ama bir başka iftar sevincinde buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Hayırlı Ramazan ve hayırlı iftarlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla.